Ayrım 42, sayfa 409.
Çok programlı bir sistem olarak köy enstitüleri.
Çok programlılık. Genel eğitim çocuğu aynı zamanda mesleğe de hazırladığı gibi, öte yandan meslek ve ihtisas okulları genel eğitime ait konuları programlarına almazlık edemezler. Dipnot İsmail Hakkı Tonguç, İş ve Meslek Eğitimi. Köy enstitüleri aynı çatı altında çok programlılık niteliği gösteren bir sistemdir. Köyleri canlandırma bağlamında eğitmen kursu, ilk öğretmen yetiştirme programı, sağlık kolu, yüksek köy enstitüsü, uygulama okulu, çocuk yuvası gibi birimleriyle alttan üstten büyüyerek geliştiği görülür. Sistem büyümesini üst düzeyde ve alt düzeyde olmak üzere sürdürmüştür. Bir yandan enstitü sayısı artıp her enstitü kendi içinde gelişirken, bir yandan köy enstitüsünün üst düzeyi olan yüksek köy enstitüsü kurulmuş, alt düzeyi olan köy bölge okulları kurulmasını sürdürmüştür. Dipnot kuruluşunun 50. yılında köy enstitüleri, sayfa 47, iyi eten başaran sistem olarak köy enstitüleri. Eğitmenli ve öğretmenli köy okulları ile köy bölge okullarını, yetişkin eğitimi ve benzeri alanları kapsamına alarak gelişmiş ve büyümüştür. Amacın yalnızca ABC öğretmeye yönelik olmayıp tüm programların teknik ve tarım içerikli olması, sağlık sorununu da kapsaması çok amaçlılığın bir başka yanıdır. Enstitüler alınan öğrencilere öncelikle gerek kültür dersleri gerekse tarım ve teknik ders programları ile 3 yılda çok yönlü bir eğitim veriliyordu. Bu 3 yıllık eğitim meslek eğitimi olduğu kadar aynı zamanda bir genel eğitim özelliği gösterirdi. Genel eğitimden amaç klasik eğitimcilerin öne sürdüğü anlamda bilgi ezberleten bir genel eğitim değildir. İçinde iş ve teknik olan, tarım olan, köylere yönelik genel eğitimin temellerini atan bir düzenlemedir. Söz konusu olan teknolojik gelişmeler karşısında bugün de yalnız köyler değil, kent nüfusunun da teknik içerikli bir temel eğitime her zaman gereksinimi olmaktadır. Tonguç'un yukarıda yer alan sözleri bunu içeriyor. Çocuklarının çoğu ilkokuldan sonra eğitim görmeyen bizim gibi toplumlarda, genel eğitim dediğimiz ilk öğretim programlarının mesleğe yöneltici özelliği de olması gereklidir o dönemde. Ayrıca meslek veren okulların da kimi genel eğitim konularını programına alması zorunlu görülüyordu. Köy enstitüsü programında bu anlamların yer aldığı görülür. Enstitü programı 3. sınıfa kadar böyle çok yönlü bir eğitim verdikten sonra yasanın köye yarayışlı eleman yetiştirme maddesinden anlaşılacağı gibi yalnız öğretmen değil değişik elemanlar yetiştirmeyi de içeren programlara yöneliyor. Bunun nedenlerinden biri köylerin yalnız öğretmene değil başka elemana da gereksinimi olduğu, bu elemanların başka kanallarca yetiştirilmediği gerçeğidir. Yasada da buna yer verilmiştir. Sonraki 4. ve 5. yıllarda program bu amaca yönelik olarak düzenleniyor. Sağlık ve Tarım Bakanlıklarının bu yolda belli bir atılım yapmamalarının, enstitüleri kuranları köye gitmesi gereken sağlık ve tarım hizmetlerini de üstlenmek zorunda koyduğu anlaşılıyor. Ayrıca köyde çalışabilmenin düz yoldan sağlanamayacağı anlaşıldığından köyden alıp köye verme, köye göre ülkücü elemanlar yetiştirme gibi amaçların Milli Eğitim Bakanlığı çatısı altında daha iyi gerçekleştirileceği düşünülüyor. Sağlık ve Tarım Bakanlıkları yetiştirici elemanlar vererek elemanları köyde destekleyerek katkı sağlamayı üstleniyor. Böylece köy ilkokulunu bitirip köy enstitüleri çatısı altına toplanan köy çocuklarına mesleğe hazırlama kapsamında ve pedagojik anlamda 3 yıllık çok yönlü bir eğitim verildikten sonra programların çoğaldığı görülüyor. Konuya bu yönüyle bakıldığında ülkemizde bugün dillerden düşmeyen ama bir türlü başarılamayan orta ve liselerde çok yönlü ve çok programlı eğitim köy enstitülerinde uygulamaya koyulmuştur. Enstitülerde 3 yıl öğrenimden sonra çocukların ilgi alanlarını saptamak görevliler için zor olmuyordu. Bu 3 yıllık zaman içinde öğrenciler tüm alanlarda kendini deneyerek kimi yetenek ve ilgilerinin amaçlarının ayrımına varıyordu. Böylece öğretmen ya da sağlık memuru, ebe, tarımcı, teknisyen olmak isteyenlerin ya da olması uygun görülenlerin durumu kolayca anlaşılıyordu. Çoğu kendileri istekli oluyor ya da öğretmenler öneriyordu. Bunun dışında öğretmen olacakların da motorculuk, marangozluk ve benzeri konulardan birinde ustalaşmaları sağlanıyordu. Elemanlar köylerin gereksinimine göre donatılıyordu. Köy öğretmeni olacaklara okutacağı başka derslerin bilgi, beceri ve yöntemi üstüne yüklü bir öğretmenlik bilgisi programı veriliyordu. Sağlıkçı olacaklara kendi alanlarının bilgi ve becerileri kazandırılıyordu. Eğer öğrenci öğretmenliğe özenmiyor, sağlık konunda istemiyor ya da her iki alanda yeterli görülmüyorsa, ki bu gibiler çok azdı, isteğe bağlı ya da öğretmenlerin önerisi ve özendirmesiyle tarım ve teknik alandaki başarılarına göre teknisyen oluyorlar, köye yarayışlı eleman olarak davaya bu görevle usta olarak katılıyorlardı. Kızlar biçki dikiş ustası, tarım sanatları elemanı oluyordu. Böylece enstitüler aldığı hiçbir öğrenciyi dışa atmayarak demokratlaşmanın önemli ilkelerinden birini daha hayata geçiriyordu. Çok programlılığın başka bir birimi Yüksek Köy Enstitüsü'ydü. Enstitüyü bitirenlerden ve köyde çalışan enstitü çıkışlı öğretmenlerden, enstitü kurulunca seçilenler bakanlık sınavıyla Hasanoğlan'da bulunan Yüksek Köy Enstitüsü'ne alınarak, orada 3 yıllık bir programla enstitü öğretmeni, bölgelere kesim müfettişi, bölge okullarına yönetici, eğitim araştırmacısı ve benzeri elemanlar yetiştirilmesi yoluna gidiliyordu. Aynı çatı altında uygulanan başka bir program ise uygulama okuluydu. Köy okullarının örneği olarak her enstitü bünyesinde geliştirilen uygulama ilkokulu ve programı, hem öğretmenlerin köylerde kuracakları okulların bir örneği içinde staj yapmalarını sağlamak, hem de enstitüde çalışanların ve çevre köylerin çocuklarının eğitim görmeleri içindi. Daha ilginç olanı ise Hasanoğlan'da bir örneği geliştirilip öteki enstitülere de yayılacak olan yuva ve çocuk bahçesiydi. Buraya enstitüde çalışanların ve Hasanoğlan köyünün okul öncesi çocukları geliyordu. Çocuk bahçesi aynı zamanda Hasanoğlan yüksek ve orta bölüm öğretmen adaylarının, sağlık kolu öğrencilerinin, psikoloji ve benzeri dersleri için gözlem ve uygulama alanıydı. Daha sonraki hastane projesi içinde bebek bakımı bölümü de vardı. Yüksek bölüm köy, ev ve el sanatları kolunun çocuk bakımı dersleri için buna gereksinim duyulmuştu. Bu amaçla programda yer alıyordu. Enstitüler öğretmeni yetiştirip peşini bırakmıyor, yetiştirdiği öğretmenleri ve onların programını da izliyordu. Köy okulları, köy bölge okulları enstitü programının bir uzantısı olarak izleniyordu. Görüldüğü gibi köy enstitüleri okul öncesinden başlayarak ilkokulu içine alan ve 8 yıllık temel eğitimi sağlayacak, meslek kazandıracak, çeşitli programlardan yüksek öğrenime kadar giden bir eğitim politikasının uygulaması olmaya başlamıştı. Eğer kapatılmasalardı, kesimlerinin kültür ve eğitim merkezi olan bu kurumlar kendi programını geliştirerek ilkten yükseğine kadar bölgesinin her basamaktaki eğitimini çözecek bir sonuca doğru gidiyordu. Sağlık kolları. Köyleri hastalıklardan kurtarmadığımız sürece canlı ve mutlu bir topluma kavuşamayız. Millet çoğunluğunun sağlığı ile ilgili bu işi tıpkı ilköğretim davası gibi kökten çözümlemek yoluna düşmek, Sağlık Bakanlığı'nın gerçekleştirmesi gereken ulusal ülkülerimizden biridir. Ulusal hizmetler ulusu yıkımlardan kurtarma yolundaki hizmetlerdendir. Dipnot İsmail Hakkı Tonguç, Canlandırılacak Köy, sayfa 648. Onun gördüğü acı gerçeklerden biri de köylünün sağlık sorunuydu. Bir köye girdiğinde duvar diplerinde avlularda köşeye büzülmüş sıtmalıların, yüzü gözü sinek sümük içinde başka hasta ve yaralı çocukların durumu, salgınlarda yitirilen bebelerin, doğumda ölen gencecik anaların haberleri içini sızlatıyordu. Kasabada, ilçede oturan doktorun sağlıkçının köylüye bir yararı olmuyordu. Yollar bozuk, tekerlek yoktu. Sağlık Bakanlığı bu işi Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilk öğretime el attığı gibi yüklenmiyordu. Yapsa da milli eğitimin köy öğretmenine kazandıracağı ülküyü yetiştireceği sağlıkçılara aynı anlayışla kazandırması kolay değildi. Canlandırılacak köyden. Oysa eğitim yoluyla köyü canlandırma davasında olduğu gibi kesin önlemler alınarak köy sağlığı korunmayacak olursa yok yere çok insan harcanır. Türk toplumu yeni bir ulus haline gelemez, yeni uygarlığın nimetlerinden yararlanamazdı. Verem, frengi, trahom, sıtma gibi canavarları şiirlerle, kurultaylarda yinelenen nutuklarla, yaldızlı sözlerle yok etmek olası değildi. Sağlık alanında görev alacakların halkın içine dalarak halkla birlikte çalışmaları sağlanamayacak olursa bu belalar büyük ulusal yıkımlar doğuracaktı. Köyler insan kırıcı hastalıklardan kurtulmadığı sürece rahat yüzü görmeyecektik. Bu nedenlerle ülkücülüğü sağlık davası üstüne de yöneltmek gerekiyordu. Adı geçen yayın. Köylerin ayrı bir tarım elemanı ve sağlık elemanı gereksinimi olduğunu daha işin başında düşünmüş, Tarım ve Sağlık Bakanlıklarıyla ortak çalışma ve işbirliği önermişti. Ama eğitmen deneyinden sonra Tarım Bakanlığı aradan çıkarak işleri enstitülere bıraktığı gibi Sağlık Bakanlığı da bu konuda birlikte çalışma önerisi getirmemişti. Enstitüde yetişmekte olan öğretmenler gerek okul sağlık bilgisi derslerinde, gerek revir çalışmalarında eğitim yoluyla sağlık önlemleri almayı ve ilk yardım, iğne yapma gibi hizmetleri öğrenmekteydiler. Ama bu yeterli değildi. Tonguç'un yukarıda sözünü ettiği sağlık sorunlarının azalması için köylere öğretmenler gibi birer sağlık elemanının da verilmesi gerekliydi. Sağlık Bakanlığı eleman yetiştirse bile onların köy enstitüsü atılımının yaratacağı kalkınma felsefesini yaratmaları, aynı nitelikte ve köye bağlanacak ülkücü sağlık elemanları yetiştirmesi kolay değildi. Böyle yetişmeyen elemanlar ise köyde güçlük çekeceklerdi. Bu nedenle enstitü sistemi içinde sağlık kolu adı altında köy sağlık memuru yetiştirmeyi amaçlayan yeni bir program uygulamaya koyulmuş, bunun için ayrı bir okul açmaya gerek görülmemişti. Önceki bölümlerde değinildiği gibi 3803 sayılı yasa köye yarayışlı eleman yetiştirme temeline oturtulmuştu. Üçüncü sınıfa kadar olan çalışmalar içinde enstitü öğrencilerinin yetenekleri, ilgi ve istekleri, beklentileri iyice ortaya çıkıyordu. Her öğrenci aşağı yukarı kendi durumunun ve mesleksel isteğinin ayrımına varmıştı. Öğretmenin öğrenciyle ilgili tanıma bilgileri çoğalıyordu. İsteyen öğretmenince özendirilen ya da uygun görülen kimi öğrenciler 3. sınıftan sonra sağlık koluna ayrılıyordu. Böylece 1943 yılında her enstitüden birçok öğrenci sağlık kollarını seçti. İlk aşamada her enstitünün durumu birer sağlık kolu açmaya el vermediğinden ekonomik durumda göz önüne alınarak sağlık kolları birkaç enstitünün bünyesinde açıldı. Seçilen öğrenciler en yakın enstitüdeki sağlık koluna gönderildi. İlk sağlık kolları Ankara Hasanoğlan, Eskişehir Çifteler, İzmir Kızılçullu, Adapazarı Arifiye Köy Enstitülerinde açıldı. Enstitü çatısı altında ayrı bir programla öğrenip görmeye başlayan sağlık kolu öğrencileri gerek kendi enstitülerinden ayrılma, gerek yeni programa uyumda bir sorun yaşamıyordu. Kardeş bir enstitüye gelmişler, isteyerek bir meslek seçmişlerdi. Ortak kültür dersleri gene sürüyordu. Ayrıca eğer pişmanlık duyan varsa ve durumu uygunsa kararından caydığı enstitüsüne yazılıp geri gönderilebiliyordu. Öğrencinin çıkarına olan her şeyde esnek ve pedagojik davranılıyordu. Köy enstitülerinde öğrencinin ortada kalması, kabul edilmemesi diye bir şey yoktu. Ya da böyle yaşamsal bir sorun karşısında 3 gün, 5 gün geçti diye öğrencinin başvurusu geri çevrilmezdi. Bir fırsat verilmesini isteyen öğrenciye her zaman bu fırsat tanınırdı. Ancak dersleri ilgileri yönünden öyle gerekiyorsa bu kendine uygun biçimde açıklanır, özendirilirdi. Böylece eğitmen, öğretmen programından sonra köy enstitüleri çatısı altında bir de sağlık kolları ile çok programlılık uygulaması kendini iyice göstermeye başlamıştı. Onlar öğretmen ve sağlık memuru olarak aynı kurumun içinde ayrı programlarla yetişiyorlardı. Ancak uygulamada aynı anlayış ve yöntem izleniyordu. Birçok başka etkinlikler gene ortaktı. Örneğin sabah oyunları, eğlence ve eleştiri günleri ve benzeri etkinliklerde gene birlikteydiler. Türkçe ve benzeri kültür dersleri sürüyordu. Okul doktorları sağlık kolu eğitim başı oluyor, kol programının hazırlanıp yürütülmesinden sorumlu ve yetkili kişi olarak enstitü eğitim başıyla işbirliği yapıyordu. Sağlık kolu bulunan enstitülerde birden çok doktor, hemşire ve sağlık memuru bulunuyordu. Alan bilgisi derslerinin birçoğu enstitüde yapılıyor, uygulama için günübirlik ya da yatılı olarak yakındaki devlet hastanelerine gidiliyordu. Öğretmen adaylarının önce kurum içindeki uygulama okulunda öğretmenlik uygulamaları yapıp sonra uygulama köylerine gittikleri gibi sağlıkçı adayları da önce enstitü içine ve hastanelerde uygulama yapıp sonra uygulama köylerine gidiyorlardı. Enstitü reviri ve enstitü öğrencilerinin çeşitli sağlık sorunları onlar için önemli bir uygulama alanı oluyordu. Örneğin doktorlarla birlikte enstitünün sağlık taramasını yapıp gereksinimi olanlara önlem için sağlık hizmeti veriliyordu. Zayıf bünyeli, zafiyet geçirmiş öğrencilerin beslenmesi için doktorun yazdığı listenin uygulanması onların göreviydi. Öğretmen ve sağlık memuru adayının uygulama köyüne birlikte gitmesi ilke olarak uygun görülüyordu. Her iki elemanın köylüye ve öğrencilere yapacağı etkiler ve yardımlar yönünden ve enstitünün onlara rehberliği için yararları çoktu. Her iki adaya rehberlik edecek elemanlar olarak enstitü öğretmenlik bilgisi öğretmeni ve enstitü doktoru birlikte giderek bir yandan adaylara rehberlik ederken doktor köyün hastalarına yardımcı oluyor, öğretmen okul işleriyle ilgili sorunlara yöneliyordu. Özellikle Hasanoğlan'da Yüksek Köy Enstitüsü'nün varlığından da yararlanıldığı için uygulama köylerine gitme işi bir ekip çalışmasına dönüşüyordu. Bir de bölge dispanserleri tasarısı vardı. Hasanoğlan Köy Enstitüsü çatısı altında 60 yataklı bir dispanserin temelleri atılmıştı. Bu dispanserler enstitü uygulama okulları gibi hem sağlık kolu öğrencilerinin uygulama kurumu olacak hem de enstitü öğrencilerine ve çevre köylere sağlık hizmeti verecekti. Giderek sağlık kolu bulunan her enstitüye bir dispanser yapılacak ve hemen her enstitünün bir sağlık kolu olacaktı. Öğretmen adayları gibi sağlık memuru adayları da gerek enstitü içi uygulamalarında, gerekse uygulama köylerine gittiklerinde yalnızca kendilerini yetiştirmeleri amacıyla yetinilmiyor, onlar bir yandan yetişirken bir yandan da gerçek hizmetler vermeleri, mesleklerinin gereğini gerçekten yaparak çevrelerine yararlı olmaları ilke edinilmişti. Hasanoğlan da soyadı Ayva olan bir sağlık kolu öğrencisi vardı. Ankaralı olduğu için arkadaşlarıyla Çifteler Sağlık Kolu'ndan naklen gelmişti. Hareketli bir delikanlıydı. Çevrede yaramaz etkisi yaratmıştı. Öğretmenler onun sıradan bir sağlıkçı olacağını düşünüyordu. Ayva sağlık memuru adayı olarak gittiği uygulama köyündeki çalışmalarıyla bu ön yargıyı değiştirtti. Öncelikle güvenilir bir sağlıkçı ve iyi bir insan olarak köylülerden kabul gördü. Onlarla ilgili bir sağlık defteri tutarak hangi ailenin ne hastalığı olduğunu, çocukların aşısını ve benzerlerini defterine not ediyordu. Enstitüye gelince defterini açıyor, tek tek gösteriyordu yaptıklarını doktora. Sonra sorular soruyordu. ''Şuna ne yapayım, buna hangi ilacı vereyim?'' Onlar için ilaçlar istiyor, eşantiyon ilaçlardan alıp götürüyordu hastalara. Kendini denetlemeye giden doktoru köyde dolaştırıyor, hastaları muayene ettiriyordu. Uygulaması bitince de bırakmadı köyünü. Tatil günlerinde sağlık çantasını, hasta defterini ve bir iki eşantiyon ilacı kapıp giderdi. Köylüler Ayva doktor geldi diye kucak açarlardı. Hastaları bulup ilaçları veriyor, yaralarını sarıyor, iğne yapıyor, gece orada kalıp ikramlarını yiyor, içiyor, pazar akşamı dönüyordu enstitüye. İğneci geliyor, Ayva geliyor, doktor geliyor gibi sözler köyün çocuklarını korkutmuyor, yakasına paçasına sarılıyorlardı. Öğretmenlerin tanıdığı yaramaz Ayva, hasta çocuklar ve kadınlar için uykusu kaçan, kurtaramadıkları için ağlayan, çocukların aşı olup olmadığını tek tek yoklayan genç bir sağlıkçı adayı olmuştu. Köylüler onun peşini bırakmıyordu. Enstitüyü bitirince bizim sağlıkçımız olacak, onu hiçbir köye vermeyiz diyorlardı. Gecede gündüzde bir hastaları oldu mu enstitüye koşuyorlar, enstitü müdürünü ya da doktorunu değil, bizim Ayva'yı arıyoruz, acele hastamız var diyorlardı. Ayva bulunup onların sorununu öğreniyor, doktora, müdüre koşarak izin ve ilaç istiyor ya da doktorum gencecik bir gelin ölümcülmüş, ne olur gidip kurtaralım diye doktoru yatağından kaldırıyor. Yalnız doktoru değil, araba bulun, cip bulun, hasta ölümcül diyerek tüm enstitüyü ayağa kaldırıyordu. Kızların sayısı az olduğu için enstitülerde ayrıca ebe kolu açılamayarak bunun yerine Sağlık Bakanlığı ile yapılan bir anlaşmaya göre köy enstitülerinde 3. sınıfa kadar eğitim gören kızlardan köy ebesi olacakların Sağlık Bakanlığı kurumlarında yetiştirilmesi karar altına alınıyor. Kızların buraya seçimi de erkeklerde olduğu gibi isteğe bağlı ya da öğretmenlerin önerisiyle oluyordu. Onlar da erkek sağlık memurları gibi okulu bitirince Sağlık Bakanlığı'nca destekleniyordu. Böylece dağlarda doğuran ya da doğuramayarak ölen köy kadınlarının bu yaşamsal sorunları için gerekli adım da köy enstitülerinde atılmış oluyordu. Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü. Diğer köy enstitülerinin beyni ve kalbi olan bu kurumlar çökerse, köy enstitüleri de olumsuz yönde bünye değiştirerek hızla okullaşırlar. Dipnot Köy Enstitüleri 2, sayfa 68, İsmail Hakkı Tonguç'un yazısı. Hasanoğlan Ankara'ya 32 kilometre uzaklıkta Kayseri tren yolu üstünde ve Elma Dağı eteklerinde bir köyün adıdır. Bu ad köy enstitülerinin simgesi olarak bugün bile gündemdedir. İnönü, Yücel, Tonguç iyi ve kötü günlerde bu adla özdeş olarak anılmıştır. Partinin ve hükümetin iyi işler yaptığını göstermek için yerli ve yabancı konukların ilk götürüldüğü yerdi Hasanoğlan. Bugün de geçmişte yaratılan çağcıl bir eğitimin kalıntısını görmek, göstermek için gidiliyor oraya. O kurumun böylesine önem kazanmasının nedeni kuşkusuz başkente bağlı bir enstitü olması ayrıcalığıydı. Ama Hasanoğlan'ı siyasal bir olay konumuna getiren asıl neden, enstitülerin beyni ve kalbi olan Yüksek Köy Enstitüsü'nün bu kurumun içinde bulunması ve yeni eğitimi örgütlemede, geliştirmede aldığı, alacağı etkin yerdi. Enstitülerin yüksek bölümü olarak Hasanoğlan Köy Enstitüsü içinde açılan Yüksek Köy Enstitüsü, ilk öğretim davasını ve Türkiye'de eğitimi yürütmede Tonguç'un bel bağladığı önemli dayanaklardan biriydi. Sistemin yönetim ve uzmanlık kadrosu orada yeni bir anlayışla yetişiyordu. Davanın kurmayları olarak onlardan büyük beklentisi vardı. Bu nedenle nasıl bir yüksek öğrenim düşlerini kurmaya, bilimsel dayanaklarını aramaya 1942'de başlamıştı. Enstitülerin kuruluş işleri çeşitli kaynaklardan seçilen elemanlarla, üniversite fakülteleri, Gazi Eğitim Enstitüsü ve benzeri yüksek okullar, öğretmen okulları ve benzeri meslek okulları çıkışlılarla gerçekleştirilmişti. Yeni elemanlar yetişinceye kadar onlara büyük, ülkücü hedefler gösterilerek, ilk öğretim davası çevresinde örgütleyerek, özveriyle çalışmaları sağlanmıştı. O ülkücü insanlar sistemin ilkelerini yaratmaya büyük emek vermişlerdi. Onların orta öğretim kurumları ve başka meslek okullarındaki meslektaşlarından eksikleri olmadığı gibi, çetin bir dava olan köyde eğitime katkılarının tarihsel bir anlamı vardı. Ama bu kolay olmamıştı. Yeni eğitimin genişleyen örgütlenmesini, gelişen niteliğini yönetip yönlendirmeyi, uzmanlık işlerini gönüllü elemanlar yetiştirerek sürdürmek zorlaşıyordu. 3238, 3803, 4274 sayılı yasaların köye gidecek elemanları yüklediği işler, denetim ve benzeri görevler, klasik öğretmenlik, denetçilik sınırlarını aşmaktaydı. Eski enstitü öğretmenlerinin zaman zaman seminerlerden geçmeleri gerekiyordu. Çalışmaların bilimsel ilkelere, inceleme ve araştırmalara dayandırılması, uzman araştırmacılara gereksinim duyuruyordu. Enstitülerin gelişmesini sürdürmesi ve işlevini yerine getirebilmesi için kendi üst düzey yönetici ve uzman elemanlarını yetiştirmesi zorunluydu. Tonguç konuyu bir bütün olarak ele alıyor, gerek enstitü öğretmeni, gerek eğitim yöneticisi, araştırmacı ve benzeri elemanların kendi kaynağından ve yeni bir donanımda yetiştirilmesi gerektiğini düşünüyordu. Yüksek bölümün açılma amacı ve yetişecek adaylardan beklentiler, köy eğitimi ve eğit bilimini sistemleştirmede etken olacağına göre yetiştirme hangi düşüncelere dayanmalıydı? Enstitü öğretmeni, kesim müfettişi, gezici baş öğretmen, bölge okulu öğretmeni ve yöneticisi, milli eğitim müdürü, bakanlık müfettişi, eğitim danışmanı, eğitim araştırmacısı ve benzeri elemanlar nasıl yetiştirilecekti? O günün gerçeklerinden yola çıkarak eğitim adamı yetiştirmenin üç önemli durumunu şöyle ele alıyor. İnsan eğitim ve öğretim olayı karşısında başlıca üç çeşit durumdadır. Birinci durumda kendinin ve başkalarının mürebbisi ve öğretmenidir. Eğitimde öncelikle söz konusu olan iyi bir mürebbi olmaktır. İkincisi eğitim öğretimi planlayıp örgütleme, yönetme ve denetleme işidir. Üçüncüsü ise eğitim öğretim olaylarını bilimsel yöntemle araştırmak, düşün üretmektir. Bu üç durumdan birini yapan kişi öteki uğraş alanlarına ilgisiz kalıp onlarla bağ kurmazsa kendi görevini yapamayacaktır. Çeşitli işlerin başında geçecek olan yüksek köy enstitüsü çıkışlılar, eğit bilimde ve köy eğitiminde sistem yaratabilmeleri için bu üçünü bir bütün olarak ele alıp özgün çalışmalar yapabilmeliydi. Dipnot, Köy Enstitüleri 2, sayfa 68, İsmail Hakkı Tonguç'un yazısı. Yüksek Köy Enstitüsü'nün amaç ve ilkelerine temel olacak düşünleri böyle üretiyor. Öyle bir program olmalı ki orada enstitülerin yeni alanlarına uzman öğretmenler yetiştirmeli, bu elemanlara eğitim yöneticiliği, eğitim araştırmacılığı donanımı da verilmeli. Yapılanma ve örgütlenme öğrencileri bu hedeflere ulaştırıcı olmalı. Onun için buraya alınan gençler ayrıldıkları kolların özelliklerine göre çalışmakla birlikte çeşitli işlerin içine girecekler, köy enstitüleri çalışmalarının her alanına katılacaklar, köylerde ve enstitülerde eğit bilimsel inceleme ve araştırmalar yapacaklar. Sanat, kültür, ekonomi, tarım ve teknik alanlardan gözlemlere dayanan bilgiler toplayacaklar, gördüklerini, öğrendiklerini sözle ve yazı ile düzgün ve doğru olarak açıklayacaklar. Böylece meslekleriyle ilgili ana konuların içine bütün varlıklarıyla gömülerek kendilerini gelecekteki görevlerine göre iyi ve ülkücü birer mürebbi ve düşün adamı olarak yetiştirmeye çalışacaklar. Köy Enstitüleri 2, sayfa 74. Bu konuları bakanla tartışıp görüşünü aldıktan sonra zaman yitirmeden Yüksek Köy Enstitüsü yönetmeliğini hazırlıyor. Talim Terbiye Kurulu'nun onayından geçmesini sağlıyor. Kurum bu yönetmelikle hemen açılıp sonra yasaya bağlanacaktır. Zamandan kazanmak enstitüleri ilk bitirenlerden bir bölümüne yüksek öğrenim verebilmek için böyle bir ivmeye gereksinim duyulduğu anlaşılıyor. Yüksek Köy Enstitüsü yönetmeliği özetle şunları içeriyor. Köy enstitülerindeki çalışma alanlarına uygun öğretmenler yetiştirmek. Enstitü çıkışlıların çalışacağı köy bölgeleri için ilk öğretim müfettişi, kesim müfettişi, gezici baş öğretmen ve yönetici yetiştirmek. Köy enstitülerinde çalışmakta olan öğretmenlere yetiştirme kursları açmak. Köy incelemelerine merkez oluşturmak üzere köy okullarını ve enstitülerini ilgilendiren çeşitli konular üstüne bilimsel araştırmalar yapmak, bunları ilgililerin yararlanacağı biçimiyle yayınlamak. Yüksek köy enstitüsü öğrenim süresi en az 3 yıl olup her ders yılı 4'er aylık 2 yarı yılı ayrılır. Her ders yılı sonunda öğrenciler meslekleriyle ilgili 2 ay uygulama yani staj ve ayrıca yurt inceleme gezisi yaparlar. Öğrenciler şu alanlara ayrılarak öğrenim görürler. 1. Güzel sanatlar kolu, kız ve erkekler için. 2. Zirai işletme ekonomisi kolu, kız ve erkekler için. 3. Yapıcılık kolu, erkekler için. 4. Maden işleri kolu, erkekler için. 5. Hayvan bakımı kolu, erkekler için. 6. Tarla ve bahçe ziraati kolu, erkekler için. 7. Kümes hayvancılığı ve tarım sanatları kolu, kızlar için. 8. Köy ve el sanatları kolu, kızlar için.